Ayrım 77.
Peki ya bu güvenlik ortadan kalkarsa? Yani ya Amerikan nükleer caydırıcılığının güvenilir olmadığı kabul edilirse? Ya Birleşik Devletler zaman içinde Avrupa'daki askerlerini, tanklarını ve uçaklarını düzenli olarak çekerse? Bu ihtimallerin ikisi de belli koşullar altında memnunlukla karşılanır gibi görülebilir. Ancak Fransızların kendilerinin de kabul ettikleri gibi Moskova'nın son zamanlardaki politikalarının ışığında böyle görünmeleri pek mümkün değildir. Moskova kendi nükleer gücünü ve Avrupa'da üstlenmiş konvansiyonel kuvvetlerini sürekli olarak aşırı düzeylerde takviye etmekte, Doğu Avrupa'daki uydularını sıkı bir denetim altında tutmakta ve amacı belki de özellikle Batı Alman halkını NATO'dan kopararak tarafsızlık politikasına yöneltmek olan barış taarruzları yapmaktadır. Fransa'nın yeni Atlantizmi diye adlandırılan tutumun pek çok işareti, Sovyetler Birliği'ne karşı daha katı bir üslup, Alman sosyal demokratları arasında görülen tarafsızlık eğilimlerinin eleştirilmesi. Force d'Action Rapide'in Almanya'da muhtemelen taktik nükleer silahlarla ileri yayılımına ilişkin Fransız-Alman anlaşması, NATO ile daha yakın ilişkiler. Fransızların gelecekle ilgili kaygılarının açık sonuçlarıdır. Moskova değişene kadar, Paris'in Birleşik Devletler çıkınca, hatta çıkmadan önce SSCB'nin Batı Avrupa'ya gireceği yolunda kaygı çekeceği kesindir. Peki bu tehdit daha bir olasılık kazansa, Fransa bu konuda pratikte neler yapabilir? Doğal olarak konvansiyonel kuvvetlerini daha da arttırabilir ve BD kuvvetleri azalmış olsa, hatta hiç olmasa bile, bir Rus taarruzunun önüne geçebilecek kadar kuvvetle güçlendirilmiş bir Fransız-Alman ordusunun oluşturulmasına yönelebilir. Helmut Schmidt gibi kimselere göre bu yalnızca Paris-Bonn Antantı'nın değil, uluslararası eğilimlerin de söz gelimi Amerika'nın güçlerinin zayıflaması mantıklı bir uzantısıdır. Bu tür bir projenin önüne dikilen çok çeşitli politik nitelikli ve teşkilatlanmaya ilişkin zorluklar vardır ve bunlar ileride ortanın solu bir Alman yönetiminin takınması mümkün olan tavırdan, komuta, dil ve yayılma sorunlarına ve nazik bir konu olan Fransız taktik nükleer silahlarına kadar uzanmaktadır. Ama ne olursa olsun, böyle bir stratejinin aşılamaz bir kayaya toslayarak iflas etme ihtimali de bulunmaktadır. Para kıtlığı. Fransa günümüzde GSMH'sinin yaklaşık %4.2'sini savunmaya harcamaktadır. Bu oran Birleşik Devletler'de %7.4 ve İngiltere'de %5.5'tir. Ancak Fransız ekonomisinin içinde bulunduğu hassas durum dikkate alınırsa, bu yüzden pek fazla arttırılmayacaktır. Üstelik Fransa'nın bağımsız olarak atom silahları geliştirmesi yüzünden nükleer stratejik kuvvetleri savunma bütçesini %30'a varan oranlarda yutacak demektir. Bu oran ise her yerdekinden çok daha yüksektir. Geriye kalan miktar da AMX savaş tankları, ileri nitelikli uçaklar, yeni nükleer güçlü uçak gemileri, keskin muharebe meydanı silahları ve benzeri için yeterli değildir. Fransız silahlı kuvvetlerinde bir takım artışlar olabilir ama bunların tüm ihtiyaçları karşılaması mümkün değildir. O halde tıpkı İngiltere örneğinde olduğu gibi Fransızların karşısında da ya kimi silah sistemlerini ve rolleri ortadan kaldırmayı ya da her alanda zorunlu tasarruf yapmayı gerektiren biçimsiz bir seçim bulunmaktadır. Aynı ölçüde kaygı verici bir noktada Fransa'nın nükleer caydırıcılığı konusunda hem teknik hem de bununla bağlantılı olan stratejik düzeyde beliren kuşkulardır. Fransız nükleer silahlar üçlüsü, karada kurulu füzeler ve özellikle de uçaklar, zaman içinde bozulmaya uğramaktadır ve bunlarda çok pahalıya mal olan nitelik yükseltilmesi ve çağdaşlaştırma yapılmasıyla bile daha yeni silah teknolojisine ayak uydurmak mümkün olmayabilir. Amerikan Stratejik Savunma İnisiyatifi, SDI, teknolojisinde önemli bir atılım yapılır ve Ruslar da çok daha geniş bir balistik füze savunma sistemi geliştirirlerse sorun özellikle ağırlaşabilir. Fransızların bakış açısından iki süper güç Avrupa'da tehlikeler karşısındaki korunma potansiyellerini güçlendirirken Avrupa'nın korumasız kalması kadar rahatsız edici hiçbir şey yoktur. Buna karşı da Fransızların denizaltı balistik füze sistemleri önemli ölçüde güçlendirilmektedir. Ama şu genel ilke geçerliğini korumaktadır. ileri teknolojiye mevcut silah tiplerini yararsız hale getirebilir ve bunların yerine başkalarını koymanın maliyeti kesinlikle çok daha yüksek olacaktır. Ne olursa olsun, Fransızlar da öbür nükleer güçlerin düştüğü inanılırlık tuzağına düşmüş durumdadırlar. Paris SSCB Alman sınırını istila etti diye, Birleşik Devletler'in bu ülkeyle nükleer bir alışverişi göze almasının giderek daha imkansız hale geldiğini düşünmektedir. Ama Federal Cumhuriyet uğruna kendisinin nükleerleşme sözü ne ölçüde olasılık taşımaktadır? Batı Almanların buna hemen hiç inandıkları yoktur. Fransa'nın dokunulmazlıklarını eldeki tüm füzeleri Rusya üzerine ateşleyerek savunmak yolundaki De Gaulle'cu gelenek bile Fransız halkının yok olmayı, Ruslar tarafından konvansiyonel araçlarla uğratılmaları mümkün ya da muhtemel bir yenilgiye tercih edecekleri gibi doğruluğu ortaya konmamış bir varsayıma dayanmaktadır. Rus ayısının bir kolunu koparmak her zaman için kulağa hoş gelmiştir ama bu ayının insanı yutacağını ve Rusya'nın kendi füze tahrip savunma sisteminin uğrayacağı zararı sınırlı tutabileceğini hatırlayana kadar böyledir. Şurası bellidir ki Fransız nükleer stratejisine ilişkin resmi tutum değişecek olursa bile yakın zamanda değişmeyecektir. Ama Doğu-Batı dengesi bozuldu ve Birleşik Devletler zayıfladığı takdirde bu tutumun ne kadar gerçekçi olacağını düşünmekte yararlıdır. O halde Fransa'nın sorunu pek çok talebin sınırlı ulusal kaynakları üzerinde baskı yapmasıdır. Demografik ve yapısal ekonomik eğilimler düşünülürse, sosyal güvenliğin ulusal gelirden aldığı payın yüksek olmaya devam etmesi beklenebilir. Bu pay herhalde artacaktır da. Kısa bir zaman sonra tarım için büyük miktarlarda para gerekli olabilir. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerin modernizasyonu da önemli miktarlarda para gerektirmektedir. Öte yandan bunların hepsinin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ileri sanayi işlemlerine yapılması çok zorunlu olan hayli geniş yatırımlarla ölçülüp biçilmesi ve bunlardan keserek yapılması gereği vardır. Fransa sözünü ettiğimiz bu son alana gerekli olan parayı ayıramazsa, savunma, sosyal güvenlik ve geriye kalan ne varsa bunların giderlerini karşılayabilme ihtimalini de zaman içinde tehlikeye atacaktır. Şurası da bellidir ki bu yalnızca Fransa'nın açmazı değildir. Ancak uluslararası ekonomi ve savunma konularında ayırıcı bir Avrupalı tavrı alınmasını herkesten çok savunan Fransızlar olmuştur. Bu yüzden de Avrupa'nın çıkarlarını en açık biçimde onlar dile getirmektedirler. Gene bundan dolayıdır ki yeni politikaların başlatılmasında öncülüğü genellikle Paris yapmıştır. Fransız-Alman askeri bağlarının derinleştirilmesi, Avrupa Airbus'larının ve uydularının üretimi ve benzeri. Bu tasarıların çoğu ülkenin komşuları arasında Fransızların bürokratik planlamaya ve saygınlık getiren girişimlere olan düşkünlükleri sayılarak ya da Avrupa'nın finanse ettiği projelerde aslan payını muhtemelen Fransız şirketleri kapacak diye kuşkuyla karşılanmıştır. Ancak başka projelerin yararı şimdiden ortaya çıkmıştır ya da bunlar büyük umut vaat etmektedir. Avrupa'nın sorunları elbette burada ele alınanlardan daha çoktur. Sorunlar arasında nüfusların yaşlanması, sanayilerin eskimesi, kentlerin yoksul mahallelerindeki etnik hoşnutsuzluklar, zengin kuzey ile daha yoksul güney arasındaki uçurum, Belçika, Ulster ve Kuzey İspanya'daki politik, dilsel gerginlikler bulunmaktadır. Bir takım kötümser gözlemciler de zaman zaman bazı Avrupa devletlerinin Danimarka, Batı Almanya, Finlandiyalaşma ihtimaline değinmektedirler. Böyle olursa bu ülkeler Moskova'ya bağımlı hale gelecektir. Bu gelişme ancak söz konusu ülkelerde politikada sola doğru meydana gelebilecek bir kaymanın ardından olabileceği için böyle bir ihtimalin olabilirlik derecesini tahmin etmek zordur. İnsan Avrupa'ya bugünkü durumuyla ve esas olarak AET'nin temsil ettiği haliyle global sistem içinde bir güç politikası birimi olarak bakarsa, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunların yukarıda tartışılanlar olduğu açıktır. Yaklaşan 100 yıl için uluslararası güç dengelerinde önemli değişiklikler çağı olabilecek bir dönemde bile geçerli olacak ortak bir savunma politikası geliştirmek ve yeni teknoloji ile yeni ticari rakiplerden gelen çok büyük ve ürkütücü ekonomik tehditler karşısında rekabet gücünü korumak. Bu bölümde incelenen öbür dört bölge ve toplum söz konusu olduğunda Bunların şimdiki durumlarında ilerisi için ne tür değişiklikler olabileceğine işaret etmek mümkündür. Japonya ve Çin herhalde dünya üzerindeki statülerinin güçlendiğini, SSCB ve hatta Birleşik Devletler ise kendi statülerinin aşınmaya uğradığını göreceklerdir. Ama Avrupa bir bilmece olarak durmaktadır. Avrupa topluluğu gerçekten birlikte hareket edebilirse, dünya üzerindeki konumunu hem askeri hem ekonomik açıdan pekala iyileştirebilir. Böyle yapmazsa, insan tabiatının ne olduğu düşünülürse, yapmaması daha akla yakın bir sonuç gibi gelmektedir. Nispi gerilemesinin sürmesi kaçınılmaz görünmektedir. Sovyetler Birliği ve çelişkileri. Çelişki sözcüğü, Marksçı terminoloji içinde çok özel bir sözcüktür ve kapitalist üretim sistemi içinde iddiaya göre kendiliğinden var olan ve kaçınılmaz bir biçimde sistemin çökmesine sebep olacak gerginliklere işaret etmektedir. Bu yüzden de aynı ifadenin dünyanın ilk komünist devleti olan Sovyetler Birliği'nin bugün kendisini içinde bulduğu durumu anlatmak için kullanımı amaçlı bir ironi çabası gibi görünebilir. Ancak aşağıda anlatılacağı gibi birkaç son derece kritik alanda Sovyetler Birliği'nin hedefleri ile bunlara ulaşmak için kullanılan yöntemler arasında sürekli genişleyen bir uçurum açılıyor gibi görünmektedir. Sovyetler Birliği tarım ve sanayi veriminin arttırılması gereğini ilan etmekte ama böyle bir imkanı kolektifleştirme ve ağır bir planlamacılıkla kösteklemektedir. Dünya barışının her şeyin üzerindeki önemini dile getirmekte ama çok büyük ölçüde yaptığı silah arttırımı ve devrimci devletlerle olan bağı ve kendi devrimci mirası uluslararası gerginliklerin artmasına yaramaktadır. Geniş sınırları boyunca tam bir güvenliğe gerek duyduğunu iddia etmekte ama komşularının güvenlik kaygıları karşısında bugüne kadar yürüttüğü katı politika, Moskova'nın Batı ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu halkları ile Çin ve Japonya ile olan ilişkilerini kötüleştirmekte. Bu ise Rusların kendilerini kuşatılmış ve daha az güvenli hissetmelerine yol açmaktadır. Rusya'nın felsefesi dünya meselelerinde devam edip giden diyalektik değişme sürecini, bunun teknoloji ve yeni üretim araçlarıyla harekete geçtiğini ve kaçınılmaz olarak çok çeşitli politik ve toplumsal değişimler getireceğini kuvvetle ortaya koymaktadır. Ama kendi otokratik ve bürokratik uygulamaları, parti seçkinlerini kollayan ayrıcalıklar, serbest bilgi değişimine getirilmiş olan sınırlamalar ve bir kişisel teşvik sisteminin olmayışı, Rusya'yı Japonya ve Kaliforniya'da daha şimdiden belirmekte olan ve patlayışlarla dolu ama gene de karmaşık yüksek teknoloji geleceği ile baş etme konusunda son derece hazırlıksız yapmaktadır. En önemlisi de şudur ki, parti liderleri sık sık SSCB'nin bir daha hiçbir zaman askeri yönden geri kalmış bir durumu kabullenemeyeceklerini ısrarla söylemekte ve bundan daha da çok ulusu üretimi arttırmaya zorlamaktadırlar. Ama Rusya'nın bu iki amacın bağdaştırılmasındaki güçlüğü anladığı da açıktır ve özellikle Rusların silahlı kuvvetlere ulusal kaynaklardan fazlasıyla büyük bir pay ayırma geleneğine engel olmanın güçlüğünü. Bu ise öbür toplumlarda ticari rekabet yeteneği açısından sağlıksız sonuçlar doğurmaktadır. Belki bu sorunları adlandırmanın başka yolları da vardır ama çelişkiler diye nitelendirmekte aykırı gelmemektedir. Marksçı felsefenin varlığı maddi temeline verdiği ağırlık düşünülürse, bugün SSCB'nin karşı karşıya olduğu ana sorunların ülkenin ekonomik altyapısından kaynaklanması iki kat daha ironik görünebilir. Ama batılı uzmanların sabırla bulup çıkardıkları bilgiler ve tabii bizzat Sovyet liderlerinin gittikçe daha açıklıkla bunu kabullenmeleri, durumun böyle olduğu konusunda herhangi bir kuşku bırakmamaktadır. 1950'li yıllarda SSCB'nin Birleşik Devletleri ekonomik yönden geçip kapitalizmi gömeceğini güvenle tahmin eden Kruşçev, Gorbaçev'in 1986 tarihli 27. Komünist Parti Kongresi'ndeki itirafları karşısında neler hissederdi? Bunu öğrenmek ilginç olurdu. Ekonomideki güçlükler, ekonomik büyüme oranlarının gözle görünür biçimde gerilemesiyle 1970'li yıllarda üst üste yığılmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak Komünist Parti programında belirlenen hedeflere, hatta 9. ve 10. 5 yıllık planlardaki daha düşük hedeflere bile ulaşılamadı. Bu dönem için planlanan sosyal programı da uygulamayı başaramadık. Bunun ardından bilim ve eğitim, sağlık, kültür ve gündelik hizmetler alanındaki maddi tabanda bir gecikme meydana geldi. Son zamanlarda harcanan çabalara rağmen durumu tam olarak düzeltmeyi başaramadık. Sermaye oluşturma açısından mühendislik petrol ve kömür sanayileri, elektrik mühendisliği sanayi, demirli metaller ve kimyasal ürünler alanlarında ciddi gecikmeler vardır. Yeterlik ve halkın yaşam düzeyini iyileştirme konularındaki ana göstergeler için konmuş hedeflere de yetişilemedi. Ülkenin sosyoekonomik gelişmesinin hızlanması tüm sorunlarımızın anahtarıdır. Şu andaki ve uzun vadeli ekonomik ve toplumsal politik ve ideolojik iç ve dış. Bu sözlere karşı sonuç cümlesinin dünyadaki herhangi bir yönetim tarafından da söylenebileceğini ve ekonomik sorunlar bulunduğunu görmenin bunların çözümünü garantilemediğini ifade edebiliriz. Sovyetler Birliği'nin tüm tarihi boyunca ekonomide en kritik zayıflık alanı tarım olmuştur. Rusya'nın 100 yıl önce dünyanın en büyük iki tahıl ihracatçısından biri olduğu düşünülürse bu daha da şaşırtıcı olmaktadır. Rusya 1970'li yılların başından bu yana her yıl dışarıdan 10 milyonlarca ton buğday ve mısır alma gereğini duymuştur. Dünyadaki yiyecek üretimi eğilimleri aynen sürerse, Rusya ve Doğu Avrupa'nın öbür sosyalist ekonomilerinden bazıları, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun bazı kesimleriyle net yiyecek ihracatçıları iken son yıllarda geniş ölçekli ve sürekli bir biçimde yiyecek ithalatçılarına dönüşen tek ülkeler olmak gibi kuşkulu görünen bir farklılığı paylaşacaklardır. Rusya örneğinde tarım veriminde meydana gelen rahatsızlık verici durgunluk, ilgi ya da çaba eksikliğinden olmamıştır. Stalin'in ölümünden bu yana görev yapan her Sovyet lideri, tüketici talebini karşılamak ve Rusya'daki yaşam düzeyinde vaat edilen yükselmeyi gerçekleştirmek üzere, yiyecek üretiminde artış yapılması için ısrarcı olmuştur. Yaşam düzeyinde yükselme meydana gelmediğini düşünmek yanlış olur. Ortalama Rus yurttaşının çaresizlik içine düştüğü 1953 yılına göre çok daha iyi durumda olduğu açıktır. Ama çok daha iç karartıcı olan nokta şudur ki, Rus yurttaşının yaşam düzeyi birkaç on yıl kadar batıya yaklaşmışken gene batının gerisine düşmektedir. Devletin toplam yatırımlarının hemen hemen %30'unu yutan, bu oran Birleşik Devletler'de %5'tir ve iş gücünün %20'den fazlasını istihdam eden, bu ise Birleşik Devletler'de %3'tür. Tarıma onca kaynak ayırmasına rağmen, SSCB sırf mevcut yaşam düzeyini korumak için tarıma her yıl 78 milyar dolar yatırım yapmak ve yiyecek fiyatlarını 50 milyar dolar daha harcayarak desteklemek zorundadır. SSCB buna rağmen bir zamanlar sahip olduğu ihracatçı niteliğinden gittikçe daha çok uzaklaşıyor görünmekte ve ihracat yapmak yerine verimdeki kendi açığını kapamak üzere tahıl ve et ithalatına milyarlara varan sağlam para akıtmak gereğini duymaktadır. Şurası da gerçektir ki, Sovyet tarımının sallantılı durumu ve tarımdaki verimliliğin Amerika'nınkinin yaklaşık 7'de 1'ini bulması bir takım doğal sebeplerden ileri gelmektedir. SSCB çoğu kez coğrafi yönden Birleşik Devletler'e oldukça benzer kabul edilmektedir. İkisi de kıta büyüklüğünde, kuzey yarı küresinde yer alan devletlerdir. Gerçekte ise SSCB çok daha kuzeye düşmektedir. Ukrayna, Güney Kanada ile aynı enlem üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu olan yalnızca bu durumun mısır yetiştirmeyi zorlaştırması değildir. Sovyetlerin buğday yetiştiren bölgeleri bile Kansas ve Oklahoma gibi eyaletlere göre çok daha soğuk kışlar yaşamakta ve kuraklığa daha sık maruz kalmaktadır. 1979-1982 arasındaki 4 yıl bu bakımdan özellikle kötü geçmiş ve hükümet bundan öylesine sıkıntı duymuştur ki tarım verimine ilişkin ayrıntılar vermeyi durdurmuştur. Ama dışarıdan her yıl ortalama 35 milyon ton tahıl alması durum hakkında bir ipucu veriyordu. İyi geçen 1983 yılı bile SSCB'yi kendi kendine yeter hale getirmedi. Onun ardından da bir başka soğuk ve kurak felaket yılı geldi. Üstelik buğday ekim alanlarını el değmemiş topraklara doğru genişleterek üretimi arttırma girişimleri, kuzeyde don, Güneyde de arazinin kıraçlığı yüzünden her zaman için sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte hiçbir dış gözlemci, Sovyet tarım verimindeki çöküntüye yalnızca iklimin sebep olduğuna inanmamaktadır. En büyük sorunları yaratan şey, doğrudan tarımdaki sosyalizasyondur. Rus halkını memnun etmek için yiyecek fiyatları devlet yardımlarıyla yapay olarak düşük tutulmakta, böylece 1 libresinin üretimi devlete 4 dolara mal olan et, libresi 80 sentten satılmaktadır. Bu da söz gelimi köylüler için ekmek ve patates satın alarak hayvanlarını bunlarla beslemeyi işlenmemiş tahıl kullanmaktan daha ucuz hale getirmektedir. Tarıma yapılan çok büyük miktarlardaki devlet yatırımları, sıradan bir köylünün ihtiyacı olan ambar ya da yeni model küçük traktörler yerine geniş çaplı projelere, barajlar, drenaj gitmektedir. Ekim, yatırım gibi konulardaki kararları tarlaları işleyenler değil, yöneticiler ve bürokratlar almaktadır. Köylülere tek tek sorumluluk ve inisiyatif tanınmaması, ürün miktarlarının tatmin edici olmamasında, yetersizliklerin sürüp gitmesinde ve çok büyük oranlarda fire verilmesinde herhalde başlı başına en büyük sebeptir. Ancak fire verilmesinde depolama imkanlarının yetersizliği ve bütün yıl boyunca açık olan yolların azlığı da etkili olmakta. Bu da depolama, taşıma ve dağıtım yetersizliği yüzünden tahıl, meyve ve sebze ürününün yaklaşık %20'si, patates ürününün de yaklaşık %50'si gibi büyük bir bölümünün yok olması sonucunu doğurmaktadır. Sistemin esaslarının değişmesi halinde, yani kolektifleştirmeden uzaklaşıp tek tek köylülerce işletilen çiftliklere geçmek gibi çok büyük bir değişiklik olduğu takdirde neler yapılabileceği şu gerçekle de ortaya çıkmaktadır ki, mevcut özel araziler Rusya'nın toplam ürün veriminin %25 kadarını üretmekte, ancak ülkenin tarıma elverişli topraklarının yalnızca %4'ü üzerinde yer almaktadırlar. Ancak en yüksek kademelerde reform konusunda yapılan ateşli tartışmalar ne olursa olsun, belirtiler şunu göstermektedir ki, Sovyetler Birliği, Deng'in tarımda yaptığı geniş kapsamlı değişiklikleri, Çin'in liberalleşmesine varan bu konuya yukarıda yer verilmişti, ölçülerde izlemeyi düşünmemektedir. Rusya'nın veriminin serüvenci komşusununkinin çok gerilerine düştüğü açıkça belli olsa bile, Kremlin'in bugünkü kolektifleştirilmiş tarım sistemini, yetersizlikleri ortada olduğu halde neden tercih ettiğini açıktan anlatması olacak şey değildir. Ancak bu inadın iki sebebi öne çıkmaktadır. Birincisi şudur ki, özel arazilerin çok büyük ölçüde genişletilmesi, birçok özel pazarın daha oluşturulması ve tarım ürünleri için ödenen fiyatlardaki artışlar, köylünün ulusal gelir içindeki payında önemli yükselmeler olması anlamına gelecektir. Bu da duruma içerleyen kentsel nüfusun ve belki de sanayi yatırımlarının zararına olacaktır. Bir başka deyişle, Bukharin'in tarımda teşvikten yana olan politikalarının nihai zaferi ve Stalin'in önyargılarının sonu demek olacaktır.